Sexual attraction is confusing, maddening, euphoric, even dangerous. It drives people to extreme behavior, even unspeakable crimes. The beating pulse, the sweating palms, the rise and fall of chemicals in the brain are the symptoms of a much deeper, more mysterious affliction. The mechanism that chooses and controls the objects of sexual desire can only be found in the heart of the unexplained.
Sastronik'e hoş geldiniz. Ben Sarp, yanımda İsmail var. İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim abi.
Şimdi konuya gireyim.
Gir hemen.
Hemen konuya gireyim. Konumuz zaten biliyorsunuz, bir süredir 2017'yi inceliyoruz. Şimdi ben de kendime göre şey yaptım. 2017'nin önemli olayları.
Ve 2018'e bir bakış açısı.
Hayır, aslında öyle yapacaktım.
Tamam.
Hani konularım şeydi. Suriye'de şey var, sivil savaş var.
Aha.
Ondan sonra işte Kuzey Kore'de sıkıntı var.
Hı hı.
Global bir doğa kriziyle karşı karşıyayız. Bunları söyleyecektim.
Bir şey ekleyebilir miyim?
Hayır, ekleme. Dün şeye yürüyorum, metroya yürüyorum.
Aha.
Abi yürürken bir kamyon gördüm.
Yeni metroya mı yürüyorsun?
Yeni metroya
evet.
Yürüyorum. Bir kamyon gördüm abi.
Aha.
Abi kamyonun arka yazısı şu. Dünya sorunlarını dert etme, dünya kadar derdin olur.
Wow.
Bak bu lafı duyduktan sonra benim bir anda planım değişti.
Bir aydınlandım.
Onun yerine ben 2017'de hani kayda değer olaylara değinmeye çalışacağım. Bana göre bu yılın en önemli... Bakma abi ya.
Ben anlamıyorum ki zaten, evet. Garip yazmışsın.
Bu önemin bana göre en önemli 7. olayı.
7'den başlıyorsun.
Evet. 7 tane büyük olay oluşturdum. Vardı yani bu yıl bence.
Dünyanın 7 harikası gibi.
Demokrasi yürüyüşü. Hatırlar mısın?
Demokrasi.
Enis Berberoğlu içeriye alındıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu insanları topladı. Aynı zamanda bir hayır bloğu vardı. O bloğa dedi ki sizin lideriniz benim. O insanlarla beraber bir yürüyüş yaptı. En sonunda da Maltepe'de 1 milyon insana hitap edecek bir konuşma yapmıştı.
Ankara'dan başladı, başlangıç içeri.
İstanbul'da Maltepe'de bitirdi.
Evet. Bir ay.
Bir ay sürdü, evet. 30 gün falan sürdü.
30 gün.
Bana göre bu yılın en önemli 6. olayı buydu.
7.
Pardon, 7. Sen ne diyorsun? Bu olay önemli mi sence?
Evet, önemli bir olay. Gerçekten takdir edilecek bir tam bir ana muhalefet lideri bence böyle olmalı abi.
Bence de abi.
Ana muhalefet liderinin gerçekten bir eleştiri yaptı mı, sivil toplum kuruluşu veya işte bu demokrasinin bu kısmını çok güzel kullanması gerekiyordu ve kullandı.
Aynen.
Aynı zamanda insanlarımız eleştirenler illa vardı, hani böyle sabotaj yapmaya çalışan tipler falan.
Adamlar yürüyor, adamın birisi kalkmış oradan 4-4-4
aynen diyor. Yapıyor. Bunlar haricinde gerek ülkücü kesimden, gerekse bazı AK Parti kesimden destekleyenler vardı. Korna çalanlar, helal olsun, alkış tutanlar falan.
Zararı yok çünkü herhangi bir parti, evet. Adına da değil, demokrasi adına.
Aynen, demokrasi adına oldu. Tabii bazı sıkıntılar da oldu, ona da değinelim. Yani hani milletvekilleri de yaşlı birazcık şey yaptılar.
Çok ayıp.
Kalp krizi geçirme tehlikesi falan oldu.
Hiç yakıştıramadım bunu sana.
Hayır, şey manasında söylüyorum. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı hırsı milletvekillerinde yoktu, onu söylemek istiyorum.
Evet. Bu yüzden demek ki CHP'de bozulmuş bir yapı var.
Var. Ya bu zaten adalet yürüyüşüne de gösterdi.
Demokrasi değil mi?
Demokrasi yürüyüşü, pardon.
Adalet
galiba. Adalet ve demokrasi yürüyüşü gibi bir şey olması lazım. Adalet için yürüdüler yani.
Doğru.
Sonuç olarak ama Enis Berberoğlu hala
içeride.
Tutuklu.
Şimdi yılın bana göre en önemli 6. olayına geleyim. Katalanlar.
Hmm.
Katalanlar
özel bölümümüz de var.
Katalanlar, aynen, Katalanları özel olarak inceledik de Yani harbiden Katalanlar bana şeyi çok güzel gösterdi. Önemli olan haklı olman değil. Başka insanlara da kâr ettirmen gerekiyor bir şeyleri yaptırabilmek için. Bu nasıl derler? Uluslararası şeyde.
Diplomaside.
Diplomaside. Katalanlara ne diyorsun?
Valla bu yaz Katalan olayları olmadan bulundum orada. Gördüm Katalanları, bazı da genellikle zaten çok konuşkanlar. Yani turistleri böyle İspanyollarda en sevmediğim hareketlerden bir tanesi şu oldu. Konuşurken hep sana dokunuyorlar böyle. Yani bir de ya genci yaşlısı hepsi. Gençler tabii birazcık daha soğuklar hani de. İş 30 yaşına falan arttıktan sonra böyle dalgalaşmalar, şakalaşmalar falan yapmaya çalışıyorlar kendi aralarında. Tabii hiçbir yerde olduğu gibi İngilizceleri o kadar iyi değil. Yani hiçbir ülkenin hani yurt dışında böyle bir algı vardır. Abi İngilizceyi çözdün mü? Oraya git, halledersin.
Ama onlar da bilmiyor halbuki.
Bilmiyorlar. Yani bu işin Japonya'da gitsen, giden arkadaşımın arkadaşı söyledi. Yani yok. Neyse oraları geçelim. Küçük bir dipnottu. Katalanlar olarak da garip bir milletler. Gerçekten İspanyollara benzemiyorlar. İspanyollar daha böyle ne diyeyim modernite sınıflandırması, karşılaştırması yapsak İspanyolların yani o Madrid ve Endülüs'lerde de yaşayan, ben en çok Endülüs insanlarını sevdim de, Endülüs'te yaşayanlar Katalanlara göre daha modernite gibi duruyor. Katalanlar birazcık daha pis, daha böyle lakay, gevşek, böyle garip bir millet.
Ben ama Katalanların biraz da
davalarında... Ve çok fanatikler bu arada. Aşırı fanatikler. Özellikle biz ya karşılaştırmak gibi olmasın ama orada biliyorsun şey olmuştu, terör olaylarından sonraki hafta gitmiştim. Gerçekten bütün şehir yasta. Özellikle o ana meydanda, ismini unuttum şimdi. Orada yürüyüşlerinde bütün halk hemen hemen yani sokağa çıktılar, saygı duruşları, ondan sonra ticaretin daha yavaş dönmesi, herkesin katılması falan. Tamamen yani ne denir, farkındalık %100'dü. Türkiye'de bu farkındalık yavaş yavaş azaldığını düşünüyorum. Belki de olayların çokluğundandır. Adamlar da tek oluyor, işte bu kadar önem veriyorlar. Yani fanatikler, o kadar söyleyeyim.
Ben ama Katalanların davalarında haklı olduğunu düşünüyorum.
Hı hı.
İnanılmaz bir vergi yükü var üstlerinde.
Var.
Bence bunun da düzeltilmesi lazım. En azından İspanyol hükümetinin daha saygılı davranması lazım Katalanlara.
Katalanlar bu arada sadece Barcelona ile ayrıldılar değil mi?
Barcelona ve çevresindeki birkaç yer. Valencia yok.
Şey, küçük kasabalardan bahsediyorsun.
Şey yok. Tarragona mı ne falan, o da var.
Barcelona'nın çevresinde şey var. Taş ocakları.
Hmm.
Onlar İspanya'nın gerçekten de ekonomisine etkili bir şey bölgesi. Öyle devlet zaten bırakmaz dolunu. Onu söyleyeyim. Rahat bir şekilde. Barcelona'da şöyle şehir hakkında bir şey söylemek istiyorum. Barcelona adam falan değildir. Şehir olarak. İnsanlar burada Türkiye'de Erasmus deyince hemen Barcelona'ya gitmeye çalışıyor. Bırakın abi, gidin daha güzel şehirler var. Ne bileyim, bir Londra olsun, bir Brüksel olsun, hani buralara falan gidin. Barcelona adam falan değil. Barcelona yani abartılıyor. Çok overrating denilen sistem var ya, overrated sistemi.
Aşırı abartma.
Aşırı abartma.
Olduğundan yüksek gösterme.
Bu ama şey, hani geek diline dönmüştür biliyorsun bu şey. Filmlerde genellikle insanlar
her boka overrated
dersiniz. Overrated derler. Bu overrated'tır bence benim için. Barcelona. Ve öyle anlı şanlı bir üniversiteleri de yani öyle ne bileyim bir bütün şehri böyle kaplayan, böyle gücünü gösteren bir üniversitede değil. Öyle küçük bir yerde varlar. Barcelona'nın o devlet üniversitesi mi deniyor artık? Teknik üniversite. Neyse o. Barcelona son olarak da Gaudi şehri diyorum. Bitiriyorum.
Ha şey, tamam. Önemli bir sanatçıdır.
Sanatçıdır. Gaudi. Bütün Barcelona dedim mi Gaudi şehri insanın aklına gelsin. Tamamen şehirde bütün o tarihi yapıların hepsini kendisi yapmıştır.
Şimdi yılın 5. büyük olayı benim için. Hı. Ben değerlendiriyorum. Katar'a baskı.
Ambargo.
Diğer körfez ülkeleri tarafından Katar'a inanılmaz bir baskı uygulandı. Diğer taraftan da bir ülke Katar'ın yanındaydı. O ülke kim İsmail?
Dur.
Türkiye. Ve Katar'ın tabii çok önemli bir rolü var dünyada. Çünkü sıvılaştırılmış gaz inanılmaz bir şey, yatakları var yani sıvılaştırılmış gazla ilgili.
Full oil mi?
Ne?
Full oil mi oluyor?
Bilmiyorum tam olarak hani full olayı oil'in ne olduğunu ama
bakayım.
Bu sıvılaştırılmış gaz olarak dünyada bir numaralar ve bunu çevredeki büyük güç olan Çin'e oluyorlar ve tabii bu Amerika'nın da çok fazla hoşuna giden bir olay değil. Olabildiği kadar orayı kontrol etmeye çalışıyorlar Amerika olarak. Yani Amerika'nın amacı Çin'deki üretim hatlarına saldırmaktansa Çin'in ham madde yoluna hakim olmaya çalışmak ve bunun da çok önemli iki yeri var. Birincisi İran, diğeri Katar. Zaten İran'ı yıllardan beri biliyorsunuz. Şimdi Katar da aynı durumda. Ama tabii bu olaylar yaşandıktan hemen sonra Katar Shell'le bir anlaşma imzaladı. Onu çoğu kişi kaçırmış olabilir. 300 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladılar Shell'in oradaki sıvılaştırılmış gazı dünyaya satmaları karşılığında. Yani Katar'a baskı çok önemli bir olaydı. Aynı zamanda hani dıştan baktığımız zaman ülkeler arasındaki olayları incelemek açısından da çok önemliydi. Aynı zamanda tabii Katar'ın verdiği bir cevap da var. Neymar. Neymar transferi de bunun bir cevabıdır aslında. Yani biz 300 milyar dolar anlaşmayı yaptık. Bir de Neymar'ı da satın aldık.
Evet.
Sen ne diyorsun İsmail bu Katar olayına?
Sondan spordan gireyim böyle. Mi? Spordan gireyim mi?
Buyur.
Fanatik gazetesinin yanılmıyorsam Express baskısını okumuştum. Veya gerçek baskı da olabilir. Şöyle bir yorum yazılmıştı. Kim yazdığını bilmiyorum. Öyle yani sosyal medyada gezinirken gördüm. Katarlılar biliyorsun Başakşehir'i alma girişiminde bulunmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte başka Yeni Malatya Spor hani böyle takımlarla falan da ortaklık denemeleri varmış. Aslında bu dört büyüklerin re karşı adımmış yani. İlk başta bunu yapıp sonra dört büyükler yani Türkiye piyasasının çok büyüyeceğini düşündüklerinden dolayı dört büyüklerle ortaklık veya sponsorluk anlaşmaları denemek istiyorlarmış.
Evet, sen Katar'a baskı olayını bu şekilde mi yorumluyorsun?
Hayır, abi? Ben size şey anladım.
Yani orada da dünyanın en büyük sıvı gaz yataklarından bir tanesi var. Aynen. Amerika'nın bu yatağı kontrol etme çabası, sahip olma çabası var.
Ben sana adamlar, söyleyeyim dedim.
Adamlar darbe yapmak istediler ve darbeye karşılık Recep Tayyip Erdoğan, namı diğer reis, bölgeye inanılmaz bir destekte bulundu. Evet. Bölgeyi ayakta tuttu, oraya bir şey açtı. Karakol mu derler? Karakol açtı. Katar'ın arkasında olduğu üs açtı. Katar'ın arkasında olduğumuzu gösterdi. Katar inanılmaz bir anlaşma yaptı Shell'le. Evet. Karşılığında da Neymar'ı aldılar.
Evet, ben sadece sporla ilgili şeyini söyledim. Şimdi ikinci devamını getireyim. Şey bakımından da sıvılaştırmış baktım LPG'miş. Petrol gazı.
Evet.
Doğru, liquid petrol gaz yani. Neyse. Evet.
İsmail yine formsuz.
Kopunca böyle oluyor. Bilardo gibi podcast işi de hani bilardo oynayanlar varsa fazla antrenman yapmadığınızda kopuyorsunuz. Şimdi LPG olayında Shell'le yaptıkları anlaşma bilmiyordum ben açıkçası.
Çok kişi kaçırdı onu zaten. Evet. Bak, büyük ihtimalle içinizde çok iyi takip ettiğini düşünen insanlar var.
Evet.
O siz de kaçırdınız. Ben çünkü özellikle
cımbızla olay çekmişsin gibi oldu.
Bak, ben olay yaşandıktan sonra her akşam Reuters'a girip geçmişteki 12 saatlik 15 saatlik haberlere bir tekrardan baktım. Bekliyordum çünkü böyle bir şey olmasını.
Katar'ın ambargosu. İşte bu ekonomiste girelim mi artık burada?
Tam girmeyelim.
Çünkü hani Trump oyunları falan işte yeni dünya düzeni komplolarına değinmek istiyorum ben açıkçası.
Ulan girmeyelim diyorum. Niye zorluyorsun tamam. Artık?
Yeni dünya düzeni sistemine göre Amerika'nın enerji kaynaklarını da kontrol altına alıp veya işte kendi piyasasını iyice sağlamlaştırıp bu balon haline gelmiş bana göre. Sen burada yorumunu bekliyorum. Ekonomiyi. Ekonomik çöküş bekleniyor. Bunu rahat bir şekilde kontrol altında alıp kontrollü bir kriz beklentisini yönetmek amaçlı yaptığını düşünüyorum.
Yani diyorsun ki Amerika bir kriz yaratmaya çalışıyor.
Evet.
Şimdi Amerika bu krizi zaten faiz oranlarını arttırarak yapıyor.
Başladı.
Bunun sebebi ne? Onu anlatalım. Fed'in faiz arttırması neden önemli? Şu sebepten önemli. Eğer ki Fed faiz arttırırsa parasını gelişmekte olan ülkelere yollamış olan diğer insanlar tekrardan Amerika'ya yönlendirecek. Çünkü zamanında insanlar dediler ki parayı alsınlar, bir şekilde harcasınlar. O yüzden faiz oranlarını eksilere getirmişlerdi, sıfırlara getirmişlerdi. İnsanlar da bizim gibi ülkelere yönlendirmişlerdi, gelişmekte olan ülkelere yönlendirmişlerdi. Şimdi tam tersi yaşanıyor. Bu adamlar diyorlar ki faiz arttırıyoruz, parayı geri getirin.
Peki sen Türkiye'nin ekonomik büyümesinin %7 yıl içinde %7 olacağını düşünüyor musun bu faiz arttırmadan sonra?
Düşünüyorum.
Yine de olur diyorsun.
Olur olur. Niye olmasın ki? Yani Türkiye'ye baktığın zaman bence önümüzde öyle çok büyük bir sorun yok Amerika dışında.
Amerika'da büyük sorun.
Ya Amerika büyük sorun da Amerika benim gözümdeki saygısını çok yitirdi.
Trump'la diyorsun.
Trump'la çok yitirdi. Yani ben Amerika'yı yani en güçlü devlet olarak görürdüm biliyorsun.
Şimdi kim?
Ben yani hala öyle Amerika. Kağıt üstünde yine güçlüler. 17 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Evet. Ama benim gözümde yani çok kaybettiler, değer kaybettiler. Yani önemli mi benim gözümde kaybetmeleri? Değil.
Değil.
Yani. Ama Katar'a yaptıkları baskı da iyi sonuçlanmadı. Gerek reisin verdiği tepki, gerek hemen orada Shell'in fırsatçılığı olayı kolayca kapattı.
Shell İngiliz malıydı.
Hollanda
pardon. BP İngiliz, British Bank pardon.
Şimdi bana göre yılın 4 numaralı şeyine geliyoruz.
Evet.
Damga vuran. Hareketli. 2017 dediğimiz zaman insanların evet bak o 2017'de olmuştu diyeceği olay.
Hı hı.
Kripto paralar.
Kripto paralar evet.
2017'de Bitcoin, Ethereum, Metaryum. Neydi bir de?
Blockchain.
Bunların hepsi bir güzel geldi hayatımıza oturdu.
Patladılar aslında. Onlar daha önceden de varlardı. Değil mi?
İşte oturdu.
Oturdu evet.
Doğmadılar, oturdular.
Aynen doğru pardon.
Ne diyorsun İsmail bu kripto paralarla ilgili? En sonunda Bitcoin %15 değer kaybetti yalnız.
Evet. Ya balon ben sana sormak istiyorum bu işi. Sen daha yakından takip etmişsindir.
Buyur abi sor.
Bitcoin çünkü yani bence ders okutulabilecek bir konu mu abi?
Evet öyle. Aslında Bitcoin değil.
Kripto paralar. Aynen.
Ben de mesela bak kripto paralar yazdım. Bitcoin yazmadım.
Bitcoin'in işte yıl başında 900 dolardan başlıyordu. 1000 dolardan başlıyordu.
Yüksek başladı. Ay düşük başladı.
Düşük başlayıp şu anda 1000 yani 5 haneli 6 haneli rakamlarda oynuyor.
Yok lan 5 hane falan değil ya.
19.000. Kaç?
Tamam 19.000. 5 haneli. Evet 5 haneli pardon.
6'ya çıkmadık. 5 hanedeyiz.
Pardon özür dilerim.
5 haneli rakamlarda falan oynuyor şu an. Sonuç olarak Bitcoin balon olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
Şimdi Bitcoin balon olabilir ama bu kripto paralar balon değil.
Bunu söyleyen bir adam gördüm. Dinledim. Yerinde söylemeyeceğim. Siz uğraşın. Bitcoin'in balon olduğunu düşünmüyor ve diyor ki balon olan şey beklentisiz olan şeydir diyor ekonomide. Bitcoin'in diyor
sallamış.
Hayda. Erkan Özel'e buradan laf düştü.
Sallamış.
Tamam peki.
Ya bak şöyle söyleyeyim. Bir şeyin başarılı olması için o şeyin mutlaka talep görmesi lazım. Mesela burada ne var? Su var. Talep görüyor. İçmemiz lazım değil mi? Şimdi kripto paralar talep görüyor mu görmüyor mu? Bence bunu iyice anlamak lazım. Kripto paralar bayağı talep görüyor. Özellikle bu kara para aklamaya çalışan, Amerika'ya yasal olmayan yollardan para sokmaya çalışan insanlar tarafından talep görüyor. Bu da ufak bir kesim olsa da bu işin talebi yani bir sorunu çözdüğünü gösterir. Eğer ki bir şey bir sorunu çözüyorsa o şeyin yok olmasının mümkünatı yok. Ve kripto paralarda iki şekilde kullanılıyor. Bir tanesi gerçekten de bu para aklama olayları falan yapan insanlar var. Diğeri de işte bizim o sınıflarımızda gördüğümüz ya da işte ofiste çalışıyorsanız ofisinizde gördüğünüz abi kripto şey Bitcoin alalım para yükselecek diyen insanlar.
Evet.
Bu insanları açıklamak kolay. Büyük şirketler, bu işten asıl karı sağlayan şirketler bunların eline oyuncak olarak verdiler Bitcoin'i. Hiçbir şekilde o insanlar kar etmeyecek. Eğer ki yani şöyle tabii ki de kar edebilirsiniz. Ama uzun şeyde baktığımız zaman, büyük resimde baktığımız zaman insanlar mı daha çok kazandı, bankalar mı daha çok kazandı? Yine bankalar daha çok kazanacak. İlk şeye gelirsek hani gerçekten de bir insanın sorununu çözüyor mu? Olayına gelirsek çözüyor. Ancak devletler Bitcoin'in bu kadar hani bilinmez olmasını kaldıramayıp kendileri bir Bitcoin, kendileri bir kripto para basabilirler. Ya da halihazırda olan bir kripto parayı alıp bir şekilde onun üzerine yatırım yapıp asıl kripto para budur abiye getirebilirler. Ama bence o getirecekleri para şu an için Bitcoin kendinden taviz vermezse Bitcoin değil. Başka bir kripto para, ama kripto para bundan sonra hayatımızda olacak. Londra metrosunda mesela kripto parayla ödeme yapmana izin vermeye başlamışlar.
Evet.
Emin Çapa'dan mı ne duydum bunu?
Hı hı. Emin Çapa seviyor o işte.
Yani kripto para hayatımıza girdi. Bir daha da çıkmayacak maalesef. Bununla yaşamak zorundasınız. İngilizce tabirle used to it.
Alışın.
Alışın. Aynen alışın. Ama o Bitcoin olur mu olmaz mı belli değil.
Ben şimdi iki tane soru soracağım sana.
Buyur abi.
Bununla ilgili.
Böyle hemen çok iyi oldu bu arada. Soruyu sonunda sorman çok iyi oldu.
Evet, not alayım dedim. Şimdi dolar, euro... hazır paralar bunlar. Ve yani devletler sıkıştın basıyorlar.
Hem de nasıl basıyor? Hele Amerika nasıl basıyor?
Şimdi Bitcoin böyle bir şey olabilir mi? Hani
olamaz.
Sıkıştı. O yüzden de değeri iyice de artabilir.
Aynen.
Tamam. İkinci soruma soruyorum.
Çok az sayıda var çünkü.
Mehmet Şimşek açıklama yaptı biliyorsun.
Vergi alacağız dedi.
Vergilendireceğiz dediler.
Hı-hı.
Blockchain sistemiyle hani alanla satan sadece o sistemi görüyor. Bu sistemi devlet nasıl keşfedip de vergi kesebilir bu adamlara
Türkiye'de karşı. Bitcoin aracılığı yapan şirketler var. O şirketlerden zaten kimin alıp kimin sattığını herkes takip edebiliyor.
Diyorsun. Okey. Okey.
Ayrıca Bitcoin'le ilgili şunu da söyleyeyim. Türk devleti Bitcoin'e para olarak bakmıyor. Bir mal gibi bakıyor. O yüzden vergi almaya çalışıyorlar. Siz bir paradan vergi alamazsınız ama maldan vergi alırsınız.
Peki, haklısın orada.
Yani araban varsa vergi verirsin. Bitcoin'e de mal olarak bakıyorlar.
Aynen, paranın vergisini vermiyorsun yani.
Aynen öyle.
Peki ama maaşların vergisini veriyorsun.
Maaşlar. O ayrı. O ayrı.
Tamam, peki. Hangi bakış açısı sen Türkiye devleti için diyelim, insanlar için değil, hükümetin dönmesi veya devamlılığı için daha mantıklı? Vergi alınması mı gerekir? Vergi alınmaması mı gerekiyor?
Eğri oturalım, doğru konuşalım. Türkiye yüksek oranda vergiyle dönen bir ülke.
Keşke
böyle olmasa. Yani beni Cumhurbaşkanı yaparsanız ben vergiyi sıfır yapacağımı daha önce söylemiştim. Ya beni yapın, ben vergiyi sıfır yapacağım size.
Hı-hı.
Ama Türkiye'de devlet her yerden vergi almaya çalışıyor.
Hı-hı.
Gayet ortada ve net bu. Yani bunu söylemek devlete ihanetle falan alakası da yok bu arada, onu söyleyeyim. Hani sen devletten vergi almayayım diyorsun, devlet vergi almasın diyorsun, devletin kötülüğünü düşünüyorsunuz diyen insanlar varsa öyle bir şey yok yani. Kimsenin kötülüğünü düşündüğü yok. Ortadaki gerçek bu. Türk devleti her şeyden vergi almaya çalışıyor. Bitcoin'den de vergi almaya çalışıyor. Alacaklardı.
Yararlı mı?
Kim için?
Devlet için.
Bence yararsız uzun vadede ama kısa vadede yararlı.
Nedenlerine girelim mi yoksa?
Ya gireriz de konu dağılmaz.
Peki o zaman.
Bu yılın üçüncü
pardon.
Önemine gelelim. Önemli şeyine. Elon Musk.
Evet.
Türk olmasam Elon Musk'ı birinci sıraya yazardım. Ama birinci sırada hepimizin gönlünden başka şeyler geçiyor.
Bir şey anlatabilir miyim?
Hayır, anlatamazsın. Konu dağılmasın.
Elon Musk'la alakalı.
Bitsin öyle.
Tamam, anlat. Peki ben ona yani şey yapayım.
Elon Musk uzaya koloni kurmak istiyor. Uzaya araçlar gönderiyor ve bana göre bu yıl harbiden dünyayı eğer azıcık geliştirmeye çalışan bir insan varsa o da Elon Musk. Bir bu. İkincisi elektrikli arabalar. Bu adam olmasaydı elektrikli arabaların öneminin anlaşılması bir 5 yıl, bir 10 yıl daha sürecekti. Bu adam sayesinde en sonunda elektrikli arabalara yönelişi her ülke başlattı. Fransa 2040'tan sonra gazla çalışan araba bulundurmayacak.
Amsterdam'da da öyle bir...
Amsterdam'da da varmış.
Aynen.
Elon Musk bu açıdan bana göre bu yıl dünyaya en çok katma değer veren insandır diyorum. Ama tabii ki de gönlümüzden başka şeyler geçiyor hocam. Biz bir Türküz.
Ben iki tane soru, bir tane anlatacağım hikaye. Diğeri de soru olacak.
Buyur.
Şimdi Elon Musk'ın ben Barış Özcan sağ olsun sunumlarını seyrettim. Yani onun şeyle ne denir? Böyle bir section bölüm verdi.
Section deme, direkt bölümde.
İşte pardon. Bölüm verdi.
Hı hı.
O bölüm dedi, ben merak ettim ve baktım. Adam harbiden de kabiliyetsiz sunuyor.
Kim?
Elon Musk. Böyle şey sanki bir şey gibi, yeni İngilizce öğrenen sunum, yeni hani taktiklerini falan öğrenmeye çalışan insanlar var ya. Hepsini tabii değil.
Zaten öyle bir adam akıcı konuşmaz ki çok. Nasıl konuşsun? Adamın işi konuşmak değil.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Her zaman mesela...
Pardon çok uzun.
Sunum şirketlerin yani sunum yöntemlerini, taktiklerini gösterirken böyle bir Steve Jobs örneği gelir. Steve Jobs gibi etkili kullan derler alanı.
Steve Jobs şovu çok seven bir adam.
De hani insanlara bu öğretilir. CEO oldun mu? Hani bir şey sunmaya çalıştın mı? O eventlerde, o şeylerde, organizasyonlarda yani böyle ne bileyim şov, gösteri, el kol hareketleri, o jest mimik hani.
Abi bak Steve Jobs'ın mesela hani şey var ya, simple different.
Evet.
Bak gerçekten Apple'ın reklamlarındaki sadelik.
Farklılık.
Ya abi sadece sadelik. Başka hiçbir şey de yok. Bak ve kimse de onun kadar sade olmalıyımın derdinde değil. Mesela şimdi yatırım kulübünün Gobi şey var. İnternet sayfası var abi. Hı-hı. Ya ben demek istemedim. Çünkü biliyorum dediğim şey çok absürt kaçacak. Ve ben hani belki de doğru olanın ne olduğunu da biliyorum içimden. Hani bu proje için doğru olan şeyin o olduğunu biliyorum. Ama ya sadece logonu koyarsın, o Gobi'nin adını koyarsın, bir de İTÜ yatırım logosu koyarsın, biter. Oraya yazmışlar İTÜ, oraya yazmışlar İTÜ amblemi, oraya yazmışlar şey Gobi, oraya yazmışlar Gobi logosu. Ya gerek yok ki. Basit olsun, sade olsun, farklı olsun yani.
Evet.
Başka kimse yok bak. Steve Jobs o işten farklı bir adam. Bence onu verme örnek.
Aynı şekilde macOS sisteminde de konuştunuz ama ben küçük bir değinmek istiyorum. Buyur geçen abi. Bölümlerde. macOS sisteminde dikkat ederseniz file yani o dosya yapısının altında dosyaları fazla görmezsiniz. Ama Windows'ta adını sanını bilmediğiniz biçim dosyalarını görürsünüz. Dersiniz ki bunlar ne?
Adı da garip garip ha. 0, 1, 2, 3, aynen 4, 5, işte. 9, 18, 25, 36, 48, F, D, E, C, H falan diye olur yani.
Aynen nokta bir şey dosyası, o biçim dosyasını açarsınız. Ben çocukken merak ederdim hep, o biçim dosyası neyle çalışıyor derdi her zaman. Bunu çalıştıracak dosya yok falan şeye giderdiniz, onu da merak ederdim.
Şey yönetim izin veriyor mu bakalım falan yapar bir de.
O internetten araştırır hani o şey bulur ya, o şeye bakarsın hemen Internet Explorer açılır. O dosyayla ilgili program arar, hiçbir şey çıkmaz.
Harbiden hiç çıkmaz. Lan bir şey kere çıkmaz. Bir kere çıksın. Neyse.
Ne evet. Bunu geçti. Neyse o zaman diyorsun ki Tesla'nın yani Elon Musk'ın gerek yok bu işe.
Elon Musk'ın karakteri öyle değil abi. Bu aynen. Adam günde 4 saat uyuyup 20 saat çalışan bir adam.
Evet. Diyorsun ki gerek yok abi diyor. Zaten millet onun şeyine, projesine bayılıyor.
Ayrıca yapmaya çalıştığı şeyler Steve Jobs'ın yapmaya çalıştığından büyük. Tamam belki hiçbir zaman Apple SpaceX'e geçilmeyecek.
Branding olarak karşılaştırmıyor
zaten. Ama bu adam şey yapmaya çalışıyor abi. Direkt yani dünyayı geçip aşmaya çalışıyor.
Fütürist bir adam.
Ya bence sadece fütüristik de olacak bir şey değil. Çünkü yani fütürist dediğin zaman benim aklıma sürekli gelecekle hayal kurabilen yeteneksiz insanlar geliyor açıkçası.
Vizyonsuz adamlardan bahsediyorsun.
Tam vizyonsuz değil de büyük oranda da vizyonsuz oluyorlar.
Neyse ben fütüristi o manada değil. Hani geleceğin iyi olması için çabalayan insanlar için söyledim.
Bu yılın bana göre ikinci büyük olayı, insanın her şeyi Reza
Zarrab.
Adam harbiden yıla damgayı vurdu. Aynı zamanda
3 Ocak'ta açıklanıyormuş bu arada.
Aynı zamanda şunun da önemini gösterdi. Olay aslında Reza Zarrab'dan çıkmış. Halkbank'a bir ceza keselim de Türkiye'nin ayağını kaydıralım boyutuna inmiş.
Evet, Halkbank da Türkiye'nin en iyi devlet bankalarından.
Evet, onu da göstermiş oldu bir güzel Reza Zarrab. Yani 2017 dediğiniz zaman Reza Zarrab'ı kesin hatırlarsın. Evet İsmail, Reza Zarrab ile ilgili düşüncelerin neler?
Reza Zarrab.
Bu arada bunu konuştuk zaten, onu evet. Kısa geçeceğiz. Elon Musk'taki gibi daha budaklanmayacağız.
Aynen, dallanıp budaklanmasın Elon Musk'la. Şey diyeceğim, Reza Zarrab'la ilgili onu söyledim işte, tekrardan değineyim, belki orayı kesersin, burayı koyarsın. İleride Netflix'in harika bir şekilde en az 3 sezon temiz, Narcos'a rakip 10 numara bir dizi çıkartabilir. Adamın hayatı bence öyle. Kara para aklamaları.
Harbiden öyle.
Aynen. Zaten hikayeyi biliyorsunuz.
Adam bir de Amerikan sistemini de yanına aldı.
Evet. Ajanlar falan hani. Aynı Narcos gibi ya. Cali Kartel'de çalıştı ya CIA. CIA'yı falan sokacağız olaya.
Ben Narcos'u beğenmedim bu arada. Rezalet bir dizi.
Üçüncü sezonunu mu yoksa hepsini mi?
Birinci sezonunu beğenmedim. Reza Zarrab konusu da böyle.
Böyle abi.
Zaten konuşmuştuk. Açın bir dinleyin o bölümü, ama o bölüm de hiç sevilmedi ya. Çok kötü ses almışsınız demişlerdi. Ve. Bu yılın bir numaralı olayı. Bu yılın bir numaralı insanı. Sence kim?
Bilmiyorum.
Bu yılın bir numaralı olayı 16 Nisan referandumu.
Evet, hayır.
Evet kazandı biliyorsun. Ve ülkemiz yeni bir sisteme yöneldi.
Doğru, bir numaralı olay
vermedim koyar. Bu sistem hayırlı oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Türk insanı 2017'ye baktığında en önemli olay olarak bunu hatırlayacak. Çünkü direkt olarak yönetim sistemimiz değişti. Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi. Bu sebepten dolayı da yılın adamı reis oluyor.
Türkiye'de evet.
Aynen öyle.
De bizim öyle bir siyasi dergimiz var mı? Yok değil mi?
Abi Türkiye'de bir siyasi bir derginin direnmesi çok zor. Çok çünkü zor. Eleştiri direkt olarak vatana ihanet olarak algılanıyor.
Hı hı.
O sebepten dolayı yani ben olsam o topa girmezdim. Bu yılın en önemli olayları bunlardı. Sondan başa bir daha sayayım.
Say.
Demokrasi yürüyüşü, Katalanlar, Katar'a baskı, kripto paralar, Elon Musk, Reza Zarrab ve 16 Nisan referandumu. İsmail izin verirsen ben bir de ek yapmak istiyorum. Bana göre de dünyada yılın en büyük 3. adamı. Donald Trump.
Üçüncü adam niye?
Üçüncü adam. Çünkü bu şimdi en son geçirdiği bir bunun vergi tasarısı var. Oldukça sıkıntılı bir tasarı. Onu bir konuşmak lazım. Ha, Donald Trump. Üçüncü. Bu yılın üçüncüsü. Kesinlikle üçüncüsü hem de. Hem Amerika'ya yön vermesi açısından falan. Bayağı bu yıla damgayı vurdu. Bu yılın en önemli ikincisi. Dünyada.
Dünya sıralaması.
Dünyada. Ben bir de bunu biraz objektif olarak sıralıyorum.
Hı hı.
Recep Tayyip Erdoğan.
İkiye Recep Tayyip Erdoğan.
Kesinlikle. Direkt olarak Türkiye'yi arkasına aldığını gösterdi. Tüm dünyaya.
Hı hı.
Rakipsiz olduğunu gösterdi.
Hı hı.
Damgasını vurdu bu yıla.
Evet. Birinci?
Birinci de kim? Merak ediyor musun?
Kim Jong-un mu? Bak.
Hayır. Çin başkanı.
Şan neydi? Xi Jinping mi?
Xi diye ben adı hatırlıyorum da Xi de olmayabilir de Jinping.
Ha, olabilir. Şey.
Emin neyse. Değiliz. Ama kesinlikle bir numarası o. Neden bir numarası o? O da arkasına tamamen Çin Komünist Partisi'ni aldı. Hedeflerini yeniledi. Ve Çin'i bir noktadan almıştı. Bir noktaya getirdi. Şimdi o noktanın da üstünde yeni bir hedef koydu. Ve o noktaya götürecek büyük ihtimalle. Çin peak. Yani Çin artık en yüksek noktalarına ulaşmaya başlayacak. Çin geliyor. 2017'de bunu hatırlayacaksınız. Bu Komünist Parti toplantısını hatırlayacaksınız.